Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta siber kültür üzerine konuşacağız ve konuğumuz Kastamonu Üniversitesi'nden doçent doktor Tunay Kamer. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Merhaba Tolga Bey.
Hocam öncelikle dinleyicilerimize sosyal medya adreslerimizi belirteyim. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşabilir dinleyicilerimiz. Tunay hocam, teknolojik gelişmeler, endüstri devrimleri, işte buharlı makineler vesaire, bugüne kadar teknolojik gelişmeler toplumda birçok değişim oluşturdu. Toplumun ürettiği bu teknoloji her seferinde toplumu nasıl değiştirmeyi başarıyor? Yani bu toplumun kültürünü teknoloji nasıl etkiliyor?
Şimdi malum teknoloji günden güne gelişiyor. Günden güne gelişmeyle birlikte insan yaşamı da bundan etkileniyor. İnsan yaşamı nasıl düzenleniyor? Toplumda bir iş birliği ya da iş bölümüyle gerçekleşiyor. Bu iş bölümü ve iş birliği dediğimiz olay kültür açığa çıkarıyor. Çünkü belli yaşantılar taklit edilmeye başlanıyor ve gelecek nesillere aktarılıyor. Dolayısıyla bu teknolojik gelişmelerle birlikte toplumsal yaşam ve kültürel hayat dediğimiz şeylerle beraber de değişiyor. Yani o endüstri 1.0'lar, 2.0, toplum 5.0'a kadar gelinceye kadar yaşanılan tüm teknolojik gelişmeler insan hayatını olumlu ve olumsuz yönde etkiliyor. Ama genel olarak baktığımızda bu tür teknolojik gelişmeler insanın hayatını daha kolaylaştırıcı bir sürece doğru evrilmeye başlıyor baktığımızda. Toplumsal değişmeden toplumlar kaçınabilir mi? Kaçınamaz. Çünkü hani hep diyoruz, klasik bir cümle vardır, dünya değişiyor ve dönüşüyor. Hatta meşhur felsefi olarak da baktığımızda Heraklitos diyor ki aynı nehirde iki kez yıkanılmaz. Girdiğinizde o su aynı su değildir. Yani su akıp gitmiştir. Dolayısıyla toplumların değişmesi, dünyanın değişmesi teknolojik gelişmelerle birlikte birazcık daha hızlanmaya ve dönüşmeye başladı. Bunları söyleyebiliriz Tolga Bey.
Şimdi bu sözü biz de bugün şöyle söyleyebiliriz sanırım hocam. Aynı nehire iki kez girilmez. Şimdi de aynı zaman tüneline iki kez giremiyoruz. Her sayfayı yenilediğimizde yeni bir içerikle karşı karşıyayız ve içerikleri kaçırmak istemiyoruz. Ve buna FOMO, yani gözden kaçırma korkusu ya da içeriği kaçırma korkusu, bilgi alamama korkusu, bunun gibi sorunlara neden oluyor. Peki hocam, özellikle gençler, özellikle Z kuşağı ve biliyorsunuz ki toplumumuzun büyük bir kısmını oluşturuyor gençler. Neden bu dijital mecralara bu kadar bağımlı hale geldiler? Yani algoritmalar bizim verilerimizi alıyor ve bize görmek istediğimiz şeyleri gösteriyorlar ve biz bu elimizden telefonları bir türlü bırakamıyoruz. Teknoloji şirketleri toplumu bu şekilde dizayn mı ediyorlar?
Şimdi baktığımızda Tolga Bey, günümüzde sosyal bilimlerde bu toplumsal değişme tartışmaları teknolojik gelişmelere yani paralel olarak aslında iki boyutta ele alınıyor. Yani bunlardan birisi işte az önce bahsettiğim geleneksel ve modern yaşam içerisinden, ikincisi de sizin ifade ettiğiniz üzere kuşak farklılığı üzerinden yürütülüyor. Yani şöyle söyleyelim, hatta geleneksel ve modern yaşam üzerinden bu yürütülen tartışmalar geniş bir zaman dilimini ele alıyor aslında baktığınız zaman, kuşak farklılığı üzerinden yürütülen bu toplumsal değişme tartışmaları daha dar bir zaman dilimini ele alıyor. Şimdi kuşak çatışmalarıyla birlikte bu ele alınan toplumsal değişme tartışmaları sosyal mecraların hayata girmesiyle birlikte daha farklı bakış açılarına neden oldu. Özellikle bu kavram, sizler de çok iyi biliyorsunuzdur, dijital yerli ve dijital göçmen kavramlarıyla, yani 1980 sonrası doğanların teknolojik okuryazarlığının daha yüksek olması veya dijital araçlarla daha iç içe büyümelerinden kaynaklanmasından bağlıyor birçok araştırma veya literatür bunu bu şekilde destekliyor. Dolayısıyla yani 1980 sonrası doğanların, işte şu an 40 yaş üstü olan kişilerin sosyal mecraları veya dijital teknolojileri daha geç öğrendikleri ve daha az kullandıklarıyla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde karşılaşıyoruz. Ama daha öncesi 40 yaş altındaki bireylere baktığımızda dijital mecraları daha güzel kullanıyorlar. Hatta hayatlarının bir parçası haline getirmiş durumdalar. Bilgi kaynakları olarak bunu görüyorlar. Az önce sizin ifade ettiğiniz üzere sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Hatta Türkiye'ye baktığımızda dünya ortalamasının bir üstünde olduğunu görebiliyoruz. Belki ilerleyen dakikalarda bu konuyu daha da açabiliriz. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani bu gelenek ve kuşak çatışması sosyal medyanın veya mecraların hayatımıza girmesiyle birlikte farklı bir boyuta gitti. Ve toplumsal değişme sosyal medya aracılığıyla farklı bir ortama doğru çekilmeye başlandı. Bu sosyal medya platformları tarafından mı yapılıyor? Yoksa dijital ortamın kendine ait oluşturduğu bir kültürden mi kaynaklanıyor gibi farklı tartışmaları elbette beraberinde getiriyor. Ben burada şunu gözlemliyorum. Hani biz kültür dediğimizde yani kültürü artık kültürün farklı farklı tanımları var. Baktığımızda hatta 164 farklı tanım olduğunu söyleyen Amerikalı antropologların olduğunu biliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Günümüzde kültür çeşitlerini falan sınıflandırırken işte birçok sınıflandırma yapabiliyoruz ama günümüze geldiğimizde artık kültür nedir dediğimizde sosyolojide bu kavram da artık oturmaya başladı. Analog kültür ve dijital kültür olmak üzere ikiye ayırıyorlar. Şimdi analog kültür dediğimiz şey işte toplumların yaşayış biçimleri, normlar, örfler, adetler dediğimiz kavramlar veya yaşantı biçimleri. Peki dijital kültür dediğimiz şey ne? Aslında bunun iki boyutu var Tolga Bey. Baktığımızda bu toplumun zaman içerisinde geliştirmiş olduğu davranış kalıplarının dijital ortama aktarılması ve dijital ortamın kendine has oluşturmuş olduğu bir takım davranış kalıpları olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Yani dijital kültürün iki boyutu var. Bir dediğim gibi önceden oluşturulmuş yaşam stillerinin veya yaşam biçimlerinin dijital ortama aktarılması, bir diğeri de dijital ortamda kendiliğinden aşağı çıkan bir takım yaşantı kalıplarının normal geleneksel hayata aktarılma biçimi. Örneğin selfie kültürü, ben hep bunu veririm. Eskiden fotoğraf çektirme alışkanlıklarımız vardı. Fotoğraf çektirirken biz ne yapıyorduk? Ziyaret ettiğimiz bir yerde önemli bir tarihi bir yapı varsa onun önüne geçiyorduk veya çok güzel bir manzara varsa orada fotoğraf çektiriyorduk ve bir tane fotoğraf oluyordu. Bazen gözümüz kapalı oluyordu, bazen farklı bir tarafa bakıyorduk ama albümümüzde mutlaka ona yer veriyorduk. Ama günümüzde selfie kültürle birlikte yani bir manzara çekimi için belki binlerce fotoğraf çekiyoruz. Bir fotoğrafı seçiyoruz. O fotoğrafı da kullanmıyoruz. Hatta ne yapıyoruz? Onu da filtrelerek kullanıyoruz. Yani söylemek istediğim dijital kültürün iki boyutu var. Normal hayatın dijital ortama aktarılması, dijital ortamdan açığa çıkan selfie kültürü gibi onu normal hayata aktarmayla karşılaşıyoruz. Kuşaklar da dediğim gibi bu sosyal medya mecralarını yoğun bir şekilde kullanıyorlar ve toplumsal değişim ve dönüşüm beraberinde geliyor. Hatta kültürel gecikme dediğimiz kavramı da açığa çıkarıyor bu. Yani kültürün sınıflandırmasından bahsetmiştim az önce. Klasik anlamda baktığımızda manevi ve maddi kültür var. Manevi kültür dediğimiz o örf, adet, gelenek, örnekler. Maddi kültür de teknolojinin toplumsal hayatta kullanılması. Dolayısıyla maddi ve manevi kültür arasında bir boşluk oluşabiliyor zaman zaman. Yani cep telefonları hayatımıza girdiğimizde melodilerin örneğin kullanılması ile ilgili bir takım problemler de toplumda yaşandı. Yani otobüste veya camide ibadetinizi gerçekleştirirken bir anda oyun havalarının çaldığını duyabiliyoruz. Yani maddi ve manevi kültür arasında da boşluklar oluşabiliyor dijital kültürle birlikte. Tolga Bey.
Hocam 1980'lerden bahsetmişken ve o dönem doğan çocuklardan hemen ben 1984 kitabıyla ilgili bir şey söylemek isterim. 1984 kitabı sanıyorum ki 1948 yılında yazılıyor George Orwell ya da gerçek adı Eric Arthur Blair tarafından. Ve bu kitap 1948'de yazılıyor. 1950'de başka bir anlam var. 1970'lerde başka bir anlam var. 1984'te bir telefon firması bununla ilgili bir reklam çekiyor. Orada başka bir anlam var. 2000'lerin başında farklı bir şekilde görülüyordu. Şu an tekrar yani ilgili tabiriyle moda olmuş durumda 1984 kitabı ve gözetim toplumu üzerine konuşuluyor. Şimdi siber kültürden bahsediyoruz ve toplumun değişiminden bahsediyoruz. Ve burada da şu an gözetim toplumu en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Özellikle koronavirüs döneminde farklı ülkelerin geliştirdikleri uygulamalar ile insanları izlemesi, yüz tanıma sistemleri ile insanların takip edilmesi ve virüsün önlenmesi, bunlar güzel. Fakat bir yandan da dediğim gibi gözetim toplumu çok konuşulmaya başlandı hocam. Şimdi
evet.
1984 kitabı üzerinden bakacak olursak olaya, acaba teknoloji bizim gözetlenmemize olanak sağlayarak gerçekten bizim güvenliğimizi sağlıyor mu? Yoksa bu gözetlenme ile aslında biz güvenliğimizi kaybediyor muyuz? Yani sonuçta şu an birçok uygulama bizim adımızı, soyadımızı ve evimizin adresini biliyor ya da neyden hoşlandığımızı biliyor. Sizce bu bizim güvenliğimizi sağlıyor yoksa güvenliğimizi tehlikeye mi atıyor hocam?
Şimdi şöyle, bu olayı iki türlü izah edebiliriz. Yani bu özellikle George Orwell'ın 1984 kitabı bu anlamda çok önemli. Yani dinleyicilerimiz eğer okumadılarsa okumalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi oradaki hani birader, gözlemlenen birader tartışması günümüz dediğiniz gibi yani bu sorunuzun aslında iki cevabı var. Birincisi baktığımızda bizim aslında toplumsal anlamda bize yarar sağlayan bir uygulama olarak da karşımıza geliyor. Diğer açıdan baktığımızda bir takım siber güvenlikle ilgili ciddi sıkıntıları da açığa çıkarabiliyor. Bu internet ortamındaki bilgilerimizin paylaşılması ya da toplanması ya da anlamlı bütünlükle algoritmalarla farklı verilerin birleştirilip daha farklı ortamlarda kullanılması, hatta bunun ciddi bir pazar olduğunu da biliyoruz zaten veya zaman zaman gündeme geliyor. Bu olumlu yönde belki özellikle yapay zeka teknolojisinde bu tür algoritmaların ya da verilerin kullanılması belki insanın ilerideki veya günümüzdeki yaşantısını daha kolaylaştıracak bir takım mekanizmaları açığa çıkarıyor. Bu anlamda yararlı olduğunu düşünüyorum ama beraberinde ciddi sıkıntıları da getiriyor güvenlikle ilgili. Yani kimse kendi bilgilerinin internet ortamında veya herkesin erişeceği tarzda paylaşılmasını istemez. Ama bu tür ortamlar maalesef bu bizim bilgilerimizin dolaşımına ya da suistimal edilmesine açık ortamlar, dijital ortamlar.
Evet.
Dolayısıyla kişisel verilerin korunması ile ilgili kanuni çalışmalar veya sosyal medya mecralarında yazılan veya paylaşılan bir takım bilgilerin kontrolüyle ilgili zaman zaman dünyada farklı tartışmaları da açığa çıkarıyor bu olaylar. Veya belli challenge takımları düzenleniyor, orada fotoğraf paylaşılması veya bir takım görsellerin paylaşılmasının uygun olup olmadığı ile ilgili tartışmalar da beraberinde çıkıyor. Bakıldığında dediğim gibi veri, büyük verilerin toplanması ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Yani bunu hiçbir firma zaten veya teknoloji firması inkar etmiyor. Kendilerini geliştirmek adına verilerin toplandığı ile ilgili bir takım açıklamalar yapıyor. Bazen biz bu konuda şüpheler duyabiliyoruz elbette. Ama diğer açıdan da baktığımızda dijitalleşmeyle birlikte örneğin biz çok masumane bir şekilde sosyal medya mecralarında fotoğraflarımızı paylaşıyoruz ama dijitalleşmenin getirdiğiyle birlikte örneğin güvenlikle ilgili artık yüz tarama ve retina tarama ile ilgili biz iş yerlerimizde veya ne bileyim belli işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz ama masumane bir şekilde paylaşmış olduğumuz fotoğraf belki bizim bir şifremiz olmuş oluyor. Yani söylemek istediğim bu olayın iki boyutu var. Yani hem toplum hayatını kolaylaştırmak adına verilerin toplanması teknolojilerin gelişmesi açısından anlamlı bir bütünlük sağlıyor. Ama diğer açıdan baktığımızda da o bilgilerin işte siber korsanlar tarafından farklı amaçlar için kullanılması neticesinde istemediğimiz bir takım hem maddi hem manevi açıdan sıkıntılarla karşı karşıya kalma ihtimalimiz çok yüksek olabiliyor Tolga Bey.
Teşekkür ediyorum. Global köy diye bir kavram var biliyorsunuz. Bu bir teoriden ibaretken, kitaplarda geçen bir teoriden ibaretken koronavirüs ile neredeyse gerçeğe dönüşmüş durumda. Bugün artık nerede ya da hangi zamanda olduğunuz pek önemli değil. Artık toplantılar için şehir dışına gitmiyoruz ya da ülkenin dışına çıkmıyoruz. Ya da eğitim için ya da başka işlemler için. Biz bunları bazen evde yapıyoruz, bazen yüz yüze yapıyoruz ve hibrit kavramı ön plana çıktı. Yani için içinde hem analog hem de dijital olan şeyler hibrit kavramı ön plana çıktı. Bugün koronavirüsün oluşturduğu ve dijital kültürü hayatımıza getiren bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani teknoloji aynı teknoloji ama koronavirüs yüzünden artık biz teknolojiyi daha fazla kullanıyoruz. Yani teknoloji işte internet, sosyal medya bizi zamandan ve mekandan bağımsız kılıyor diyorduk ama sadece bunu sözde diyorduk. Artık bunu uyguluyoruz. Koronavirüs sizce de konuşulduğu gibi bizim teknolojik dönüşümümüzü neredeyse bir yılda 30 yılmış gibi hızlandırdı mı hocam?
Kesinlikle. Son sorumuzdan başlamak üzere. Yani salgın sürecinde teknoloji kullanımı, hatta bunu uluslararası firmalar da, teknoloji firmaları da söylüyor. Yani 2025-2030 yılında piyasaya sürmeyi düşündüğü birçok uygulamayı daha erken öne sürdüler. Çünkü malum salgınla birlikte sadece ülkemizde değil dünyada bebek kapanma ile ilgili bir takım uygulamalar, yani bir takım yasaklamalar geldiğinden dolayı evde insanlar ne yapacağını bilmediği için bu dijital mecralara daha ağırlık verildi. Ve sokağa çıkma yasakları, kısıtlamalar, işte alışverişlerimizi gidip yüz yüze yapamama veya iletişimimizi ya da sosyalleşmemizi tam olarak yapamadığımız için, yüz yüze yapamadığımız için bu dijital mecralardan daha yoğun bir şekilde kullanmaya başladık, yararlanmaya başladık. Zamanla aslında yavaş yavaş bu dijital teknolojileri biz kullanmaya ve hayatımızda yer edinmeye doğru gidiyorduk ama salgınla birlikte daha yoğun bir şekilde kullanmaya başladık. Yani ben örneğin salgın sürecinde birçok eğitimler verdim. Örneğin şu örneği verelim, Hakkari Yüksekova'ya eğitim verdim. Kastamonu'da ikamet ediyorum. Eğer ben yani Yüksekova'ya Kastamonu'dan gidecek olsam bir gün gitmem, bir gün gelmem, bir gün eğitim versem 3 gün ayırmam gerekiyor. Ama bu dijital mecraların kullanılmasıyla birlikte 1 saat ya da 1,5 saat ayırıp oradaki öğretmen, veli veya öğrencilerle buluşma imkanı sağlıyorum. Yani bu bir nimet olarak yararlanıyorum.
Hocam hemen araya girip şunu sormak istiyorum. Koronavirüs öncesinde bu kadar online eğitim veriyor muydunuz?
Hayır.
Vermiyordunuz. Peki koronavirüs döneminde, koronavirüsten hemen önce 100 eğitim veriyorsanız en azından 10 tanesini çevrimiçi platformlarda veriyor muydunuz yoksa o bile yok muydu?
Bence o kadar da değildi çünkü
evet,
yüz yüze olmasını istiyoruz.
Evet,
o
evet hocam.
Kültürden bahsettik. Yani kültürün bizim yani antropolojik olarak değerlendirdiğimizde yani Türk toplumuna mahsus özellikler var. Bunlardan bir tanesi dokunmak, göz teması kurmak. Zaten eğitimin de tanımlarına baktığınızda hani davranışların değiştirilmesiyle ilgili duygu ve düşüncelerin aktarılması da söz konusu. Yani hatta bir önceki Milli Eğitim Bakanımızın şöyle bir önerisi de vardı Sayın Ziya Selçuk. Derdi ki öğretmenlere, yani sınıfa girdiğinizde öğrencilerinizin gözü gözüne değmeden derse başlamayın. Çünkü göz teması çok önemlidir. Hatta ben bu örneği şöyle veriyorum. O yüz yüze konferanslar bittiğinde yani o konferans verdiğim kitlenin bir kısmı sahneye çıkıp fotoğraf çektirmek ya da teşekkür etmek ya da iletişim bilgilerimizi almak ya da bir kitabımızı imzalatmak için yanımıza geliyorlardı. El sıkışıyorduk, sarılıyorduk gibi bir takım dokunmayla ilgili durum söz konusu oluyor. Ama online ortamlarda bu gerçekleşmedi. Ve gerçekleşmeyince de ne oluyor? Örneğin klasik olarak şu yapılmaya başlandı. Eğitim bittikten sonra veya söyleşi bittikten sonra el sallama ya da ne bileyim ona benzer kafa ya da göz mimikleriyle bir takım hareketler yapma eğilimini gösterdi. El sallama
mikrofon, daha iyi olmuş. Mikrofon açıp kapatıyorlar alkışlamak için.
Evet yani tabii ki el kaldırma ya da alkışlama ile ilgili bir takım uygulamalar, bir takım mecralar da var ama söylemek istediğim o dokunma duyusu tam olarak gerçekleşmedi. Yani bu Türk kültüründe mahsus özelliklerinden bir tanesi. Farklı toplumlar da var ama Türklerde daha yoğun bir şekilde var. Dolayısıyla ama bundan sonra yoğun bir şekilde o hibrit dediğimiz sistemler kullanılacak. Özellikle ben şunu altını çizmek istiyorum. Eğitim deyince burada çarpıcı bir örnek vermek gerekiyorsa eskiden kar tatil olurdu. Hatta sosyal medya mecralarından da vali yoğun bir şekilde ne olur tatil olsun, kar tatili bizim niye şehrimizde yok diye zaman zaman öğrenciler de bu tür konuları gündeme getirmeye çalışıyorlar ama ben bu teknolojinin kullanılmasıyla birlikte artık kar tatili diye bir kavramın hayatımızdan kalkacağını düşünüyorum. Yani kar tatili olduğu takdirde artık online eğitimlerle o eğitimin telafisi gerçekleştirilecek diye düşünüyorum. Yani bundan sonra yoğun bir şekilde kullanılacak. Üniversitede akademisyenim, Yüksek Öğretim Kurulu eskiden %10 kadar dersin uzaktan yapılabileceği yönünde uygulama kararı almıştı. Salgınla birlikte bunu %30'a ve geçtiğimiz aylarda %40'a kadar çıkardı ve şu an normalleşme dönemini geçiyoruz ve yüz yüze eğitimin de olabileceği noktasında kararlar alınmaya başlandı. Umarım bu gerçekleşir. Şunu söylemek istiyorum, yani o hibrit dediğimiz eğitim uygulamaları da artık bundan sonra yoğun bir şekilde kullanılacak. Yani belli derslerin, örneğin bize de sordular, derslerimizi online mı, yüz yüze mi yapmak istiyorsunuz diye. Çünkü dediğim gibi YÖK %40'a kadar üniversitelerde uzaktan ders yapabileceğimiz noktasında üniversitelere yetki verdiği için senatolarda bu konuda kararlar alma eğilimini başladılar yavaş yavaş ve bu uygulamalar bundan sonra yoğun bir şekilde gelişecek. Veya ben bir eğitim almak istiyorum, Harvard Üniversitesi'nden oraya gitmeden onların bir eğitim programına katılabiliyorum. Yani bundan sonra daha yoğun bir şekilde kullanacak. Şirketler keza aynı şekilde olacak. Veya bir eğitim makamlığı eğitimlerini bu şekilde yapacaklar. Veya bir uzman davet etmek, daha zaman ayırmak maliyet açısından çok uygun olacağı için bundan sonra daha yoğun bir şekilde kullanacağını düşünüyorum Tolga Bey.
Hocam ben de pandemiden hemen önce hem yüksek lisansa başlamıştım hem de İngilizce kurs alıyordum. Hafta sonu İngilizce kursu için şehir merkezine gidiyordum ve evim şehir merkezine uzak. Hafta işlerinde de her akşam yüksek lisans derslerini dinlemeye gidiyordum. Pandemi başlayınca bu iki dersim de online çevrimiçi platformlara aktarıldı ve ilk başta biraz bana garip gelse de sonrasında şunu söyledim. Ben neden İngilizce kursu için bu kadar yolu gidiyormuşum? Keşke öğretmenim ile çevrim içi platformda bu dersi, bu özel İngilizce kursunu yapsaymışım diye kendime sordum. Ve dedim ki gerçekten dijitalle uğraşan birisi olmama rağmen bende de bu dijital kültür yeterince oturmamış. Şimdi başka bir konu daha var, mobilite. Artık hepimiz mobiliz. Geçmiş dönemlerde, geçmiş yıllarda tabii ki bunu sanırım ben şu an 32 yaşındayım ve bunu gören son nesil benim sanırım. Biz bayramda akrabalarımızın evine giderdik ve onları evde bulamayınca kapıya not bırakırdık. Biz geldik, evde yoktunuz yazardı notta ve sonra başka bir yere giderdik. Biraz zaman kaybederdik ama yavaştık ama sonuçta bir kültürümüz vardı. Böyle bir kültür vardı. Şimdi böyle bir şey yaşayamıyoruz. Böyle bir şey yok çünkü artık mobilite olduk. Mobil teknolojiler hayatımız içinde ve her an kim nerede bunu görebiliyoruz. Hatta anlık konumlar atarak canlı konumlarla birbirimizin nerede olduğunu bile görebiliyoruz. Peki bu mobilite topluma ne kazandırdı ve bizden ne aldı?
Şimdi mobilite dediğiniz gibi belli yaşantılarımız, yani teknolojinin gelişmesiyle birlikte değişim ve dönüşüm gerçekleşiyor demiştik zaten konuşmamızın başında. İster istemez bu değişimlerle mobil araçların yoğun bir şekilde veya hareketliliğin etkilemeye başladı. Az önce vermiş olduğumuz örneklerde yani bireysel anlamda belli yerlere gitmemeye ya da eğitim alırken dahi o eğitim kurumuna gitmeden eğitim kurumunun farklı platformlarından yararlanmayı teknoloji bizim hayatımıza yerleştirdi. Veya işte Kurban Bayramı'nda dijital bayram diye artık bir kavram hayatımıza girdi. Yani gitmediğimiz için bayramlaşmayı, hatta reklamlarda da kullanılan bir takım unsurlar, işte evlilikle ilgili bir takım işte ailelerin tanışması veya literatürümüzde kız istemi olarak geçen uygulamaların artık online olarak gerçekleştiği durumları daha iyi yaşadık. Bu bazen ben de eğitim sosyolojisi derslerine giriyorum. Bana öğrencilerim şu soruyu soruyor. Hocam diyorlar işte hep kültürü anlatıyorsunuz. Kültürün işte zaman içerisinde nesilden nesile aktarılması gerektiğini söylüyorsunuz. İşte biz bayram uygulamalarımızı yapamadık, evlilik adetlerimizi yerine getiremedik. Ya da asker uğurlama töreni bizim için çok çok önemliydi, bunları gerçekleştiremedik. Şimdi biz bunları kaybedecek miyiz diye soruluyor. Şimdi kültür dediğimiz şey zaman alan bir davranış kalıbıdır. Yani bir anda hayatımıza girmez. Kültürler değişir, etkilenir. Farklı kültürlere aktarılır, zaman içerisinde değişikliğe uğrayabilir. Ama söylemek istediğim şu, yani mobiliteyle birlikte bizim toplumsal hayatımız elbette değişikliğe uğrayacak ama tamamen ortadan kalkacak bir takım unsurları beraberinde getirmeyecek. Bu çok zaman alacak. Yani Allah korusun diyerek başlamak istiyorum. Eğer salgın bir 20-25 yıl devam etse bizim tüm yaşantımız ister istemez değişecek. Yani bu tüm dünyadaki diğer kültürler için de geçerli. Ama birkaç yılda o alışkanlıklarımızı bir anda kaybetmeyiz ama yeni yeni kavramlarla birlikte o eski kavramları daha az kullanmaya başladığımız için onlar unutulmaya doğru yani unutulmaya doğru gidecek ve zaman içerisinde hayatımızdan kaldırılacak. Yani geri dönüp baktığımızda bizim örneğin çocukluğumuzdaki oyunlar da aynı dile getiriliyor. Günümüzde dijital oyunlar var bizim zamanımızda. Örneğin daha farklı oyunlar var. Söylemek istediğim şu, yani zaman içerisinde onlar kalkıyor, yeni hayata yavaş yavaş adapte oluyoruz. Ama bir anda hayatımıza giren bir şeyi biz benimsemiyoruz. O zaman oluyor ve değişiklik gösteriyor. Mobilite de böyle. Dediğiniz gibi az önceki örnekte o bayram ziyaretleri veya hasta ziyaretleri gibi uygulamalar bu salgın sürecinde özellikle yapılmamıştı. Ama bu bakın normalleşmeye geçtik dedik. Örneğin Kurban Bayramı'nda aile ziyaretleri. Yani birazcık endişe ya da uygulamadan vazgeçme davranışları olmakla birlikte tekrar o alışkanlıklarımıza yerine getirmeye başladık. Hatta bu konuda uzmanlar da uyarıyor dikkat edelim diye. Yani salgın tamamen hayatımızdan kalkmadan bir takım uyarılar yapıyor. Çünkü dediğim gibi bir takım bastırılmış davranışlar o yasaklar kalkınca tekrar açığa çıkıyor. Bunların değişmesi zaman oluyor. Şimdi mobilite topluma ne kazandırdı? Olumlu ve olumsuz yönleri elbette var. Yani özellikle sosyal mecraların kullanılması ile birlikte işte konum atma, bu aynı zamanda siber güvenlikle ilgili farklı uygulamalar da açığa çıkarıyor. Yani siz örneğin hırsıza diyorsunuz ki ben evde yokum. Konum attığınız takdirde artık evde olmadığınızı söylüyorsunuz ve ister istemez hırsıza bir davetiye göndermiş oluyorsunuz. Bu beraberinde bunu geçiriyor veya sizin nerede olduğunuz artık izleniyor. Yani siz gayet iyi niyetli bir şekilde gitmiş olduğunuz tatille ilgili görseller paylaşıyorsunuz veya bilgiler paylaşıyorsunuz. O bilgiler ister istemez yakın çevreniz tarafından bazen olumlu karşılanıyor, bazen olumsuz karşılanıyor. Veya insanlarda işte bir takım tükenmişlik sendromlarının açığa çıkmasına veya geçtiğimiz günlerde yoğun bir şekilde ülkemizde de tartışılmıştı. Norveç örneğin Photoshop'larda düzenleme yapmayla ilgili bir yasak getirmişti. Ülkemizde de örneğin bazen fotoğraflar paylaşırken insanlarda neden ben o insan gibi ya da o fenomen gibi olamıyorum gibi bir takım kaygı düzeylerinin artmasına neden olan olaylarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla yani bu mobil cihazların kullanılmasıyla birlikte ister istemez toplumsal hayatta ciddi sıkıntılar da açığa çıkıyor. Dediğim gibi hem siber güvenlik açısından hem toplumsal hayatta hem insanın psikolojisi açısından bir takım sıkıntıları beraberinde getiriyor Tolga Bey.
Sizce kullanıcılar sosyal medyadaki bu fotoğraf manipülasyonlarıyla kendilerini mi kandırıyorlar yoksa takipçilerini mi?
Aslında ikisi de. Yani kendinizi kandırdığınız için diğerlerini kandırmış olur. Aslında biliyoruzdur bazen. Yani şunu yapmıyor muyuz? Yani dinleyicilerimiz şöyle bir düşünsünler. Bir fotoğrafa baktığımızda o fotoğrafın farklı olduğunu hissettiğimizde hemen sağına soluna üst taraflarına acaba kaymalar var mı? Yani bir Photoshop'ta düzeltilmiş mi gibi bir takım kaygılar hemen taşıyoruz ama ona inanmak birazcık daha işimize geliyor veya psikolojik olarak belki daha kolayımıza geliyor. Sonra biz neden böyle olamıyoruz diye kendi kendimizi sorgulamaya başlıyoruz. Ya da az önce örnek vermiştim, o selfie kültürüyle birlikte örneğin biz bir fotoğraf çekerken 1000 tane evet, fotoğraf çekiyoruz, 1 tanesini paylaşıyoruz. Onu paylaşırken o bile doğal olmuyor, birçok filtrelerden geçirerek onu kullanıyoruz. Yani söylemek istediğim bunun aslında herkes farkında ama gördüğü takdirde neden benim hayatım böyle değil ya da benim vücut hatlarım neden onunki gibi değil paylaşan kişi için söylüyorum. Ya da neden ben böyle bir tatile gitmiyorum hala çalışıyorum düşüncesi var. Dediğim gibi insanlar çekmiş olduğu fotoğraflardan içinden birkaç tanesini seçerek paylaştığı için onu takip eden kişiler de sanki o kişinin hayatı sürekli böyleymiş gibi düşünerek ister istemez streslerini arttırıyor. Aslında sosyal medya niye giriyoruz biz? Rahatlamak için ya da ne bileyim iyi niyetli bir şekilde birilerini takip etmek ya da bilgi öğrenmek için günümüzde bilgi kaynağı olarak da artık sosyal medya kullanılıyor ama o yalan haberlerin veya yalan fotoğrafların paylaşılmasıyla birlikte maalesef olay amacının dışına çıkmaya başlıyor.
Benliğin sunumu hiç bu kadar kusursuz hale gelmemişti diyerek sözlerimi sonlandırıyorum hocam. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bilgiler verdiniz bize hocam.
Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Benim için de gerçekten eğlenceli, güzel bir yayındı.
Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta siber kültür üzerine konuştuk. Konuğumuz Kastamonu Üniversitesi'nden doçent doktor Tunay Kamer'di. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi bize iletebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Dijital dünyada yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.